Ayrım 17.
Sayfa 238. Bunun bir anlamı da şu: veli çocuğunun hangi konuyu ne kadar anladığını kontrol edemesin. Çünkü müfredat o kadar hafifletildi ki çocuğun çalışacağı bir konu artık yok. Biraz akıllı bir çocuk çalışma kılavuzundaki tüm sayfaları rahatlıkla doldurur geçer. Durumu fark eden veli kendince önlemler alacaktır. İtaatsizliğe sevk için bir neden daha. Yeni programda 4. ve 5. sınıf öğretmenleri inanın öğretecek konu bulamıyorlar. Siz oturun çocuk çalışsın deniyor. 5 sayfanın 3'ü resimle doldurulmuş. Çocuk bir resme 3 gün baksın isteniyor. Neymiş düşünsün. Bakmakla öğrenilseydi köpek kasaplık öğrenirdi. Atasözümüzün yeri geldi. Okula devam zorunluluğu da kaldırıldığına göre sonunda çocuğumu evde kendim eğitirim, okulunuz sizin olsun diyen veliler çıkabilir. Bu bile demokrasi var, velinin çocuğunu okutmama özgürlüğü var gibi kılıflarla resmi destek görebilir. Bu kadar ipin ucu kaçabilir sivil itaatsizliğe sürüklemenin. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri kendi halkını kendine karşı itaatsizlik yapmaya sevk edecek bir yol izlemektedir. Devlet koyduğu kurallara uyulmasını kendisi sağlamazsa varlık nedeni ortadan kalkar. Kantarın topu kaçmak üzeredir. Devlet var ama onu kimse dinlemiyorsa nasıl devlet olarak kalabilir? Bu arada okullarda internet 20 yıllık borçhanesine yazılmıyormuş gibi bedava. Bir tuzak da bu. Kitaba şuna buna ne gerek var? Bilgiye internetten ulaşın yani. Ah, bütün bunların ayırdına varan bir halk olsak, bizi sürekli avındaki tavşan gibi istedikleri yöne doğru nasıl sürüklediklerini fark etsek de şu sivil itaatsizliği o noktada göstersek. Not: bu yazı yayınlandıktan sonra basında yer alan bir habere göre İstanbul'un birçok ilkokulunda okula kaydolduktan sonra bir daha hiç okula gelmemiş öğrenciler var ve bu öğrenciler kayıt sırasında verilen adreslerinde bulunamıyorlar. 26.09.2005. İçi boş okullar dönemi başlıyor. İlk öğretim 8 yıla çıkartıldığı zaman nasıl da sevinmiştik. Bize yakışan 8 yıl değil 12 yıllık kesintisiz eğitimdir diye manşetler atmıştık. Nasıl oldu anlamadık, basına da yansımadı. Devam zorunluluğu kaldırıldı. Bu sene devamsızlığı 3 ay olan çocuk bile kurulda geçirildi. Meğer devam mecburiyeti kaldırılmış. Velisinin bilgisi dahilinde çocuk dilediği kadar okula gelmeyebilirmiş. Yani temel eğitim artık zorunlu değil. Hani devam mecburiyeti vardı ve çocuğunu okula vermeyen aileler bundan sorumluydu? Anlaşılan çocuğu okula kadar götürüp yazdıracaksın ama sonra okula göndermesen de olur deniliyor. Uygulamadan bu sonuç anlaşılmaktadır. Eğer devam mecburiyeti yoksa temel eğitimin zorunlu olmasının ne hükmü kalır? Hiç bilgi almadan, eğitim sürecini yaşamadan, bayramlara törenlere katılmadan, sosyalleşmeden, mektep medrese yüzü görmeden sene sonunda gidip karneyi alacaksın. Tam postmodern okul sistemi. Yeni getirilmekte olan piyasaya göre eğitim modeli de tam buna uygun. Belki de devam zorunluluğunu kaldırarak çocukları okul dışında tutmaya alıştırma başlattılar. Hep öyle olur da önce birkaç alıştırma, ısınma uygulaması, arkasından yasal değişiklik. Yani okul binası var ama okul mu değil mi belli olmayacak. 2005 Şubat Tebliğler Dergisi'nde kesinleşen ve gelecek yıl uygulanacak olan kulüpler ve sivil toplum hizmetleri de okul dışında yapılacak etkinliklerdir. Devam mecburiyeti yok. Bir kısım etkinlikler okul dışında. Resim, müzik, beden eğitimi dersleri 4. sınıftan itibaren kaldırılmaya başlıyor. Yani okulda yaşam belirtisi yok. Ne diye bir de kampanyalar açıyoruz? Haydi kızlar okula. İyi kandırmaca hani. Göz boyamanın daniskası. Ne oluyor bize? Sanal bir ülke olmaya başladık. Okullar sanallaşıyor, iletişimler sanallaşıyor. Çocuksuz okul, bilgisiz kitap, balıksız deniz, şekersiz şeker, kafeinsiz kahve, öyküsüz öykü. Yani şimdi bir de 4 yıllık liseler var. Bilin bakalım işin sırrı nerede? Maaşlarını ödeyip başımıza oturttuğumuz ABD'li SPAN eğitim danışmanları bize diyecek ki lisede çok bilgi veriyorsunuz. Bizde bu bilgiler üniversitede verilir. Azaltın efendim. Hem de bu şirketin direktifiyle liseler 4 yıl oluyor. Liselerde bundan sonra daha fazla eğitim görülecekmiş gibi bir durum. Yani hem bilgiyi azaltacaksın hem ders yılını artıracaksın. 4 yıl ne öğrenecekler? Sanal liseler geliyor. Efendim, okul dışında kurslarda sertifika toplamaya başlayacak gençler. Gündüz çalışıp akşam kurslara para yağdıracaklar. Bu kurslar halı, bilgisayar, kuaför, mankenlik, aklınıza ne gelirse. Yeter ki piyasa para kazansın. Genç evladımız da bu kurslardan aldığı sertifikayı, dikkat edilirse alınan eğitim değildir, bilgidir ve denklik ölçümü de yapılmaz, okula getirip lise diplomasıyla takas etsin. Yani sanal lise. Bina var, içinde evlatlarımız yok. Peki bu genç üniversiteye nasıl gidecek? Yanıtı kolay. Basında yer aldı. Üniversiteye gitmek isteyen öğrenci lise bitirme sınavına girecek. Peki sadece lise bitirme sınavına girmiş olan öğrenci üniversite sınavına girecekse, o zaman üniversite sınavına gerek kaldı mı? Yani üniversiteye sınavsız giriş söyleminin perde arkası bu. İyi planlı gidiyorlar. Sadece pahalı kolejlerde okuyan gençlere üniversite yolu açılıyor. Türk Eğitim Derneği Başkanlığı'ndan verilen demeçlere dikkat ediniz demiştim. Bu dernek bir çeşit span şirketinin basın sözcülüğünü yapıyor. Daha önce özel dershaneler kaldırılsın demişti ki zaten kalkacak. Şimdi de üniversite sınavları kaldırılsın dedi ki zaten kalkacak. Bu derneğin okullarına da dikkat. Anadolu'da özel okullar zinciri kuruyorlar. 26.06.2005 Özelleştirme, devletsizleştirmedir. Halkı devlet şemsiyesinden yoksunlaştırmadır özelleştirme. Örneğin eğitimi özelleştiren devlet, ulusunun gençliğini eğitime sorumluluğundan çekiliyor demektir. Örneğin sağlığı özelleştiren devlet, halkın sağlığını koruma sorumluluğundan çekiliyor demektir. Örneğin güvenliği özelleştiren devlet, halkın güvenliğini sağlama sorumluluğundan çekiliyor demektir. Örneğin doğal kaynakları, madenlerini, fabrikalarını, suyu, denizi, gölü, limanı, ormanı ve benzeri özelleştiren devlet, halkının bu kaynaklardan yararlanmasını önlüyor, yaşam alanlarını altından çekip alıyor demektir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Örnekler çoğaldıkça görülmektedir ki, devletin varlığını gerekli kılan nedenler bir bir ortadan kalkmaktadır. Bu durum bizim gibi ulus devletlerin giderek eritilip bitirilmesine hedefleyen, dünyayı tek merkezden yöneten birilerinin, yani küresel kralların istediği bir durumdur. Giderek buharlaşıp uçan bir devletin millet meclisine de ihtiyacı kalmayacaktır. Şu anda neredeyse sadece özelleştirmeyle ilgili yasaları çıkartmakla kendi görevini sınırlandırmış olan bir meclisin bir süre sonra işi bitecek ve kendini lağvedecektir. Devletin işlevi sona erdirildiğinde, yani halk devletsiz bırakıldığında geriye bir tek iş kalacaktır: sömürge valisiyle yönetilme. İş buraya gitmektedir. Ülkemizde devleti ortadan kaldırmaya doğru temel yasaları değiştirme çabası içerisinde olan bir mecliste muhalefetin toplantılara katılmama kararı çok yerinde bir karardır. Meclis çalışmasını sabote etmek olarak gösterilmek istenen bu tutum, gerçekte halkı devletsiz bırakmamak üzere devleti korumaya yönelik doğal, içgüdüsel ve anaç tavırdır. Öte yandan işletilen devletsizleştirme çarkında halk bireye kadar parçalanarak güçsüzleştirilmektedir. Bunu görmek gerekir. Buradan yola çıkarak dikkatleri küresel kralların din konusundaki tutumlarına çekmekte yarar vardır. Devletsiz bırakılan bir halk kendi dinini ne kadar koruyabilir? Oysa devlet şemsiyesi dinin de koruyucusudur. Baklayı çıkartmalarına, devlet din adamı yetiştirmez, bu da özelleştirilmelidir demelerine az kaldı. Dikkat edilirse ruhban okulunu açın, ilahiyat fakültesini kapatın mesajını almaya başladık bile. Küresel kralımızın dini protestanlık iken sömürgesinin dini İslam olarak kalabilir mi? Şimdi bir daha düşünelim. Talep varsa ders var mantığı ile tüm eğitim değiştiriliyorsa, parasını veren düdüğü çalacaksa, parasını veren din eğitimi alacak demektir. Bunun gereği olarak imam hatipler kapatılacaktır. Bu okulda okutulan dersler parçalanarak her biri ayrı ayrı kurslarda verilecek, talep eden, parasını veren müşteri öğrenci varsa orada öğrenecek. Devlet bunun için öğretmen tayin etmez denilecektir. Yani din eğitimi almak isteyenleri devlet piyasaya yönlendirecek, ancak asla dini bütün insan yetiştirilmeyecektir. Müzik, resim, beden eğitimi ve din kültürü derslerinin kaderi de böyledir. Piyasada açılacak olan bu din kurslarından Kur'an okur, cenaze yıkar, mevlid okur, mezar kazar, cenaze levazımatı yapar, satar gibi sertifika alan din işçileri sertifikalı elemanlar olarak piyasada iş yapacaklardır. Peki bu süreçte bu elemanlar din tacirlerinin eline düşmeyecek midir? Din tacirlerinin kıran kırana tekelleşmesi yaşanmayacak mıdır? İşte bu noktada en büyük para sahibi olan gavur şirketleri bu elemanları çalıştıracak ve Müslüman cenazelerini de gavur şirketleri kaldıracaktır. Zaten mezarlıklarımızı satın almalarına da az kaldı. Özelleştirmenin sonu devletsizleştirmedir. Karanlık çağlara dönüştür. Türk halkı bağımsız devlet kurma becerisine sahiptir. Bu gücünü yeniden gösterecektir. 2007-2005. AB Kürtleri de işletiyor. Hafta sonu Ulusal Eğitim Derneği'nde tarih profesörü Sina Akşin'in AB'nin yalanları başlıklı konuşmasını dinledim. AB ülkeleri bizi nasıl algılıyor da olabilirdi başlık. Özet cümlesi AB tarafından işletiliyoruz oldu. Hani sınıfta çocuklar birbirine şakadan yalan söyler, sınıfın saf çocuğunu işletirler ya, işte öyle işletiliyoruz. Avrupalıların bizi neden öteki olarak algıladıklarını anlattı. Özetle bizim onları kendimizle eşit olarak gördüğümüz gibi onlar bizi kendileriyle eşit görmüyorlar. Birincisi, Avrupa yüzyıllarca dünyayı ahtapot gibi emdi. Küçücük Hollanda'nın bile kocaman sömürgeleri vardı. Onlar sömürgelerini artırırken biz küçülmüştük. İkincisi, genel ve zorunlu eğitimi bizden önce başlatmışlardı. Kültürel birikimleri bizden fazlaydı. Cumhuriyet devrimiyle nasıl sıçradığımızı bilmezler. Üçüncüsü, Hristiyandılar. Hristiyan olmaları bizim için o kadar önemli değil, çünkü biz onların peygamberini, kitaplarını da kutsal kabul ediyoruz. Ama bizim Müslüman olmamız onlar için önemli. Onlar bizim kitabımızı da peygamberimizi de kabul etmiyorlar. Sorun burada. Eğer bizimkini kutsal kabul etseler, son din olduğu için Müslümanlığa geçmeleri gerekecekti. Bizim Allah kavramımız onların Tanrı kavramı ile örtüşmüyormuş. Allah Budistlerin Tanrı kavramı gibi öylesine bir sözmüş. Sina Akşin, İslamiyet putperestliktir diyen papaza bile rastlamış öğrenciliğinde ABD'de. İsa Yahudi olarak doğmuş, yeni bir Yahudi mezhebi kurmak istemiş ve Yahudi olarak ölmüş. Sonradan birileri sünnet olmaya ne gerek var demiş, İsa'ya ayrı bir din tanımı getirmiş. Bu yüzden Hristiyanlarla Yahudiler iç içeler ve Müslümanların onların arasında yeri yok. Anadolu'da Hristiyan kiliseleri de var ya, buralar onların toprağı diye bakıyorlar. Anadolu'da Müslümanların hiç yeri yok. Türkler burada işgalci, geldikleri yere gitsinler. Müslümanlığa Muhammedinizm, Muhammedçilik diyen İngiliz yazarlar bile varmış ki onlar Avrupa'dan bunları silmek lazım. Bunlarınki din falan değil derlermiş. 800 yıl Arapların yaşadığı İspanya'da bugün bir tek Müslüman da yoktur. Bir tek Arap'ta, bir tek camide. 300 yıl Sicilya'da yaşadı Araplar. Bugün bir tane cami yoktur orada. Oysa Anadolu'da bütün kiliseler durmaktadır. Bugün bile Ankara'da ve Mersin'de mezarlıklarımız aynıdır. Türklere atfedilen vahşi, dinsiz, Türklerin tanrısı Muhammed'dir gibi kavramlar. Bir tuhaf yaratık bu Türkler yani. Bu yaratılıkların ne işi var onların arasında? Sonunda Sina Akşin hocamıza sordum. Çizdikleri haritada Kürtlere verdikleri illeri bir diğer haritada Ermenilere veriyorlar. Aynı iller hem Kürtlerin hem Ermenilerin oluyor. İki tarafa da mavi boncuk dağıtıyorlar. Hangi tarafı işletiyorlar? Yanıtı şu oldu. Kürtleri işletiyorlar. Çünkü Kürtler Müslüman, Ermeniler Hristiyan. Aradığım yanıtı bulmuştum. Bunu okuyucularımla paylaşmadan edemezdim. Şimdi bir diğer soruya daha kolay yanıt verebilirim. 1915'te Van'da dış destekli isyan başlatan Ermeniler Kürtleri öldürüyorlardı. Kürtler de Ermenileri. Talat Paşa isyanı başlatan taraf oldukları için Ermenilere tehcir cezası verdi. Van'dan Şam'a doğru sürülen Ermenileri yol boyunca Kürtlerin saldırısından korumak da Türk zabitlerin görevi oldu. Görevini tam yapamayan ve cezalandırılan zabitler vardı. Birinci Paylaşım Savaşı'nın o kıyamet günlerinde Ermenileri Kürtlerin üzerine süren Fransız ve İngiliz emperyalistleriydi. Rus çarı da "Hani bana?" diyordu. Bunu Kürtler yaşayarak gördü ve Kürtler Batı cephesinde, Çanakkale'de ve ardından İstiklal Harbi'nde Türklerle omuz omuza Yunan'a karşı savaştı ve eşit egemen olarak Cumhuriyet'in kurucusu oldular. Hatta Lozan'da azınlık edinmeyi ellerinin tersiyle ittiler. Sorum şuydu: Kürtleri neden 1. Paylaşım Savaşı'nda İngilizler kendi yanlarına alamadılar? Sevr haritası onlara göstermek için çizilmişti. Yorum: Avrupalı emperyalistler Hristiyan Ermenileri silahlandırıp 1915'te Van'da Kürtlerin üzerine saldırttılar. Kürtler gerçek dostlarını o zaman tanıdılar ve saflarını belirlediler. Sevr haritasının bir mavi boncuk olduğunu yaşayarak gördüler. 8-10-2005. Batının bana kaç tuzağı. Çıkış hedefinden uzaklaştırılan insanlarla ve örgütlerle dolu toplumsal tarihimiz. En belirgin örnek Hitler'in yola çıkışı. Nasyonal sosyalizmden yola çıkmış, sonunda ırkçı olmuş. Sanki tüm ulusal solcular da onun gibi son tahlilde ırkçı olurmuş gibi de bir mesaj yaratıldı. Hitler'in nasıl bu yola girdiği, arkasından onu ittiren gücün savaş patronları olduğu hiç konuşulmuyor. Tekeller onunla, İsrail'in kurulması dahil birçok siyasi planı daha gerçekleştirdi. Sonuçları bugünümüzde bile şekil vermektedir. Almanya'da halen savaş yıllarında Yahudi tutuklu işçi çalıştıran şirketler ceza olarak İsrail'e para ödemektedirler. Ancak Yahudi şirketler bu cezanın dışında tutulmaktadır. Savaşın sonuçları en çok Yahudilerin işine yaramış. Bakıyoruz, APO'nun idamını en çok isteyen bir siyasi parti APO'yu idamdan kurtaran yasayı çıkartıyor. İktidarı Amerikancı bir yönetime devretmeye yarayan erken seçim kararı aldırtıyor. APO'yu besleyen, sevr haritaları çizen AB'ye girmek için onurlu giriş mitingleri yapıyor. Oysa APO'ya tepki oylarıyla seçim kazanmıştı. Bakıyoruz, AB Hristiyan kulübüdür diyen bir siyasi parti AB'ye girmek için her şeyi yapıyor. En büyük Hristiyan dostu oluyor. Medeniyetler buluşması adıyla papazlarla içli dışlı, şirket ortaklıkları dahil her şeyi yapıyor. O da iktidar olurken AB'ye tepki oylarını alarak seçilmişti. Bakıyoruz, Atatürkçü bir parti Atatürk öldükten veya öldürüldükten sonra İngilizlerle içli dışlı oluyor. Toprak reformunu rafa kaldırıyor. ABD danışmanlarını getiriyor ve bir daha kendisi de iktidar olamıyor. Cumhuriyetin koruyucusu olarak kendine tarihi görev veriyor ama halkçılık ve devletçilikten vazgeçiyor. Bakıyoruz, Türkçülük diye bir akım anti-emperyalist bir çizgide Türk Bağımsızlık Savaşı'nın ruhunu şekillendirmiş. Daha sonra anti-komünizm diye bir yere oturmuş ve bağımsızlıktan yana olanlara karşı kullanılıyor. Maraş'ta, Çorum'da Alevi inançlı insanlara saldırtılıyor. Türkçü olmak ırkçı saldırgan olmaya dönüştürülmüş halde. Bakıyoruz, anti-emperyalist birisi askeri yönetimden kaçıp batıda sığınmacı oluyor ve sonra Türkiye karşıtı oluveriyor. O askeri yönetimi başımıza musallat eden batılı emperyalist ülkelerdi. Gidenlerin içinde onlara tam teslim olanlar oldu. Ülkelerine karşı demeçler verdirildiler. Diyemediler ki, sizdiniz bizi iç çatışmalara ve askeri yönetimlere sevk eden. Bu yolla kendi kucağınıza doğru sürükleyip ağzınıza, avucunuza düşürmek istediniz bizi. Ödüller veriyorsunuz bize şimdi, size iyi hizmetimize karşılık. Diyemez derse o ödülü alamaz. Bunlardan biri de benim öğretmen okulundan sınıf arkadaşım Karslı Muzaffer Oruçoğlu. 1980 sonrasında yurt dışına gitti. Şimdi Avustralya'da sığınmacı oldu. Ressam ve romancı olarak yaşıyor. 1970'te İbrahim Kaypakkaya ile birlikte ABD üslerini vurmaya hazırlanırken tutuklanmıştı. Sığınmacılığın tek şartı vardır. Ülkende can güvenliğin yoksa kabul edilirsin. Bu andan itibaren ülkenin aleyhine çalışmaya hazırsın demektir. Büyük bir direnç göstermen gerekir onların ekmeğine yağ sürmemek için. Muzaffer Oruçoğlu'na geçen yıl Avusturya Parlamentosu'ndan en iyi amatör yabancı ressam ödülü gibi uyduruktan bir ödül verildi. Ödül töreninde konuşan parlamenter, böyle bir ressam ülkesinde özgürce resim yapamıyor dedi ve Muzaffer Oruçoğlu bunu yuttu, ödülü kabul etti. İşte bir örnekte bu eski okul arkadaşım ABD emperyalizmine karşı bir noktadan seni alıp ülkene karşı bir noktaya taşıyıveriyorlar. Bunu nasıl başarıyorlar dersiniz? Bana kaç, sende demokrasi yok tuzağı. Özetle emperyalizmle aynı yatağa girilmez. Girersen ondan bir çocuk doğurursun. Ev ödeviniz. Kanada ve İngiltere. Aleviyim, can güvenliğim yok diyenleri kabul ediyor. Sizce neden? İnanması zor. Azerbaycan'dan gidenler için bile bu geçerli. 8-10-2005. Okullarda tam gün öğretimin öteki yüzü. Tüm Türkiye'de tam gün öğretime geçilecektir açıklamasının ne anlama geldiğini şimdi anlamaya başladık. Sanki çocuklar daha çok soluk alacak ve öğretmenler daha dinlenmiş olarak ders yapacakmış gibi görünüyordu. Bu hafta boyunca cumartesi yetiştirme kurslarından alacakları ücretten daha fazlasını alacakları müjdelendi öğretmenlere. Etüt yapıyoruz arkadaşlar diye haykırdı yöneticiler. İşte bütün sır bu haberdeydi. Öğretmen dersten sonra etüt adı altında çocukları ders çalıştıracak ve bundan para kazanacaktı. Bu haber gerçekte sadece sınıf öğretmenlerine yönelikti. Çünkü ikinci kademenin öğrencileri dershaneleri tercih etmektedir. Eğitimin sektörleştirilmesi başlıyordu. Çocuğa derste bir şey öğretme ki sana etüt için para versin. Sağlık sektörleştirilince nasıl da bir sürü hastalığımız daha çıkmaya başladı. İyileştirme ki yeniden gelsin, parasını al. Veli istiyorsa resim, müzik ve benzeri etütleri de alabilirdi. Ancak uygulamada böyle olmuyor. Sınıf öğretmeni çocuklarını vermiyor. Çünkü her birinden para kazanıyor sınıf öğretmenleri. Branş öğretmeni ücretsiz koro, çalgı ve benzeri vermek istese de veremiyor, verdirilmiyor. Çünkü saat 15-17 arası paralı etüt saatleridir. İlk öğretim okulları haftalık ders çizelgesi, açıklamalar, madde 12. Takviye ve etüt çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacaksa hangi dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında, dönemlerinde, farklı dersler içinde kullanabilir. Bu maddenin uygulaması fiilen etüt yapılması şeklinde kullanılmaktadır. Para deyince akan sular duruyor. Okullar para kazanma yerine adım adım dönüştürülüyor. Bu iş hafta sonundan hafta içine, yani mesai saatlerine taşınmıştır. Tam gün öğrenme adı altında yapıldı bu. Bu şirket mantığıdır. Okullar şirketleştiriliyor. Veli piyasadır. Talep varsa ders var. Talep yaratmakta piyasa canavarının üstüne yoktur. Bu yıl okul aile birliğinin para toplama, bankaya yatırma, çekme ve harcama konularında yetkileri artırıldı. Okul müdürlerinin yetkileri azaltıldı. Sadece denetleme yetkisi bırakıldı. Veliler giderek eğitimde eğitilmiş uzmanlardan daha yetkili hale getiriliyor. Okulun temizlik, elektrik, su, telefon, doğalgaz, kırtasiye masrafları tamamen okula devredilmişti. Şimdi etüt için para toplama geldi. Böylece devlet okulları yarı özel hale getiriliyor. İngiltere örneği tamamlanmak üzere. Demek ki ön adımlardan biri ilk öğretimin tam güne çıkartılmasıydı. Öte yandan seçmeli derslere bölünen sanat ve spor derslerinin kaldırılması gelecek yıla ertelendi. Madde 16. Çizelgenin 6-7-8. Sınıflara ait olan kısmı 2006-2007 öğretim yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Resim dersinin adı değiştirildi. Ancak şimdilik içeriği değiştirilemedi. Çünkü bunun programı henüz yapılamadı. İlk iş olarak eğitim fakültelerindeki resim bölümlerinin adının değiştirilmesi ve oradan bu müfredata uygun eleman yetiştirilmesi gerekiyordu. Buna isim değiştirmek suretiyle başlanılmıştır. Madde 17. Zorunlu dersler arasında yer alan görsel sanatlar dersinde resim iş dersi programı uygulanacaktır. Bu yıla mahsus olmak üzere 3 saat seçilmek zorunda olan bir ders var. İş eğitimi dersi. Seneye kalkacak. Yerine gelecek yıl 3 saat daha seçmeli ders geliyor demektir.